Ayrım 24.
2. Alman idealizminde güzel sorunu. Modern estetikte tüm estetik sorunları ve bu arada güzel sorununu beğeni yargısına bağlayıp bunu da nicelik, nitelik, ilgi, modalite gibi mantıksal açıdan inceleyen Kant genellikle bir subjektivist, psikolojik tavır almıştı. Ama Kant estetiği beğeni yargısının a priori'liği, genelliği gibi sorunları ele almakla psikolojik sınırların dışına çıkarak metafizik bir nitelik ve eğilim göstermesine karşın yine de antimetafizik bir düzeyde kalmıştı. Kant sonrası felsefesi ise bir yandan ünlü ozan, Friedrich Schiller'in Kant estetiğini yine bir Kantçı olarak bir metafizik estetiğe, öbür yandan özellikle Fichte, Schelling ve Hegel gibi düşünürlerin de Kant felsefesini Alman idealizmi adı verilen bir metafiziğe, Kant estetiğini de yine bir metafizik estetiğe ve güzellik metafiziğine götürdüklerini görüyoruz. Şimdi bu Kant sonrası metafizikte güzelliğin ne şekilde yorumlandığını görmeye çalışacağız. A. Friedrich Schiller'in güzellik anlayışı. Bir Kantçı olarak estetik düşünme yaşamına giren Schiller, ilkin dağınık görüşler diye Zerstreiton, Betrachtungen adlı yazısında tıpkı Kant gibi güzeli, güzele yakın kavramlardan ayırmak ister. Bu yakın kavramları Schiller, hoş, iyi ve yüce de bulur. Bu kavramları güzelden ayırırken, hoş sanata layık değildir, iyi sanatın ereği değildir. Çünkü sanatın ereği hazdır ve iyi, ister pratik isterse teorik olsun, duyu aracı olamaz. Hoş, yalnız duyuların hoşuna gider, iyi, yalnız aklın hoşuna gider, güzel ise duyusal hoşlanma için bir araçtır ve bu yönden iyiden ayrılır. Ama biçimi nedeniyle aklın da hoşuna gider, bu yolda hoştan da ayrılmış olur. O halde iyi, yalnız akla uygun biçimi ile hoşa gider, güzel, akla benzeyen biçimi ile hoşa gider, hoşun ise biçimi yoktur, yalnız maddedir. İyi düşünülür, güzel seyredilir, hoş ise duyularla duyulur diyerek Kant'ın bu konuda söylediklerini başka sözcüklerle dile getirmiş oluyor. Buna göre de güzel, hoş ile iyinin duyularla aklın bir sentezi olmuş oluyor. Ama bu noktadan sonra Friedrich Schiller'in giderek Kant'tan ayrıldığını görürüz. Kant için salt teorik bir kavram olan güzelin Schiller için insanın gelişmesi, insanın kültürce biçim kazanması ve insanın insanlaşması için çok önemli bir eğitsel görevi yüklendiğini görürüz. Bunu Schiller en önemli felsefe yapıtı olan İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar adlı yapıtında ele alır. Yapıtın özü 18. mektupta dile gelir. İnsan tıpkı Kant'ta olduğu gibi iki yana ayrılır. Bu yanlardan biri duyusal yan, öbürü de akıl yanıdır. Duyusal yan maddeye bağlıdır, akıl ise biçime. Güzellik bu iki yanın harmonisinden ortaya çıkar. Güzellik teorik olarak güzellik duygusudur. Pratik olarak insanın estetikçe biçim kazanmasıdır. Erek, duyu ile aklı güzelde birleştirmektir. Başka türlü dendik de güzellik, aklın, özgürlüğün görünüşte, duyularda ortaya çıkmasıdır. Die Schönheit ist die Freiheit in der Erscheinung. İnsanın bu iki yanına İki iç tepi karşılıktır. Doğa, duyu yanına duyusal madde iç tepisi, akıl yanına biçim iç tepisi. Bu iki iç tepi, ait oldukları doğa ve aklın birbirine karşıt olması gibi karşıttırlar. Hatta böyle karşıt iki kuvvettirler. Ne var ki insan varlığı yalnız bu iki kuvvetin egemenliği altında olsaydı bu iki iç tepinin karşıt kuvvetlerinin sürekli bir çatışma alanı olurdu. Ama insan varlığını böyle bir çatışma alanı olmaktan, böyle bir düzensizlikten kurtaran onun sahip olduğu bir üçüncü iç tepidir, oyun iç tepisi. Oyun iç tepisi öbür iki iç tepiyi kendi içinde kuşatır. Şöyle ki duyu iç tepisi yaşama yönelir, biçim iç tepisi biçime, akla yönelir. Oyun iç tepisi ise her iki iç tepinin objelerini birleştirerek canlı biçime yönelir. İşte bu canlı biçim ise yeni bir adalır, güzellik. Buna göre oyun üstübisinin objesi güzelliktir ve güzellik de canlı biçimdir. Güzellik ne yalnız duyusaldır ne de yalnız akılsaldır. Tersine güzellik duyu ve aklın bir uyumudur, harmoni. Yukarıda işaret ettiğimiz Schiller'in güzellik görünüş içindeki özgürlüktür sözü bu anlamda anlaşılmalıdır. Güzellik insanın ve insan eğitiminin tıpkı eski Greklerde paideia kavramında olduğu gibi biricik ereğidir. Çünkü güzellik de tek başlarına insanı egemenliği altına almak isteyen madde içtebisi ve biçim içtebisi bir uyum içinde birleşirler. Her ikisinin zorlayıcı gücü oyun içtebisinin özgürlüğünde ortadan kalkar. Böyle bir insan artık estetik bir insandır. Estetik insan oynayan insandır ve biricik oynayan varlıktır, özgür bir varlıktır. Bu düşünceleriyle Schiller, çıkış noktasını oluşturan Kant ahlakını ve Kant estetiğini çok aşmış oluyor. Kant'ta güzel, insanı zorunluluk dünyası olan duyu dünyasından alıp, özgürlük dünyası olan akıl ahlak dünyasına geçiren bir aracıydı. Çünkü güzel hem duyusal hem de akılsaldır. Oysa Schiller'e göre, özgürlük aklın, ahlakın dünyasında değil, Schiller için akıl ahlak dünyasında da zorlayıcı kuvvet vardır. Oyun içtepisinin objesi olan güzellikte bulunur. Güzellik canlı biçim olarak bize ne moral ne de düşünsel olarak herhangi bir şey sağlamaz. Ama ancak güzellikte biz sonsuzluğa ulaşabiliriz. A. Schelling'in güzellik anlayışı. Schelling, 1775-1854, Alman idealizminin Fichte'den sonra ikinci büyük düşünürdür. İdealizmi bir identite felsefesi haline dönüştürür. Schelling, Transcendental İdealizm Sistemi, System des Transcendalen Idealismus adlı temel yapıtında bilgi nedir sorusundan hareket eder. Buna, bilgi, süje ile objenin uygunluğudur diye yanıt verir. Bilgimizin süjesini ben ya da intelligence, obje yanını ise doğa oluşturur. Süje ve obje, ben ve doğa birbirine taban tabana karşıttır. Ben bilinç varlığıdır, doğa ise bilinç olmayan varlıktır. Bilgide süje ve obje, bilinç ve doğa bir identite içinde bulunur. Ancak bu identitede süje, obje öğelerinden hangisinin önce geldiği sorulacak olursa, 1. Ya objenin önce geldiği ve süjenin objeye sonradan katıldığı kabul edilir. O zaman objeden, doğadan kalkarak bene, bilince varılır. Bu süreci bir bilgi araştırır. Bu bilgiye doğa felsefesi adı verilir. 2. Ya da süjenin önce geldiği ve objenin ona sonradan katıldığı kabul edilir. O zaman da obje, süjeden, doğa benden, intelligensten nasıl meydana gelir sorusu ortaya çıkar. Bu soruyu da yine bir felsefe inceler. Bu felsefe transcendental felsefe adını alır. Schelling estetiğinin ve dolaylı olarak da bu estetiğin güzellik kavrayışının kaynağı bu transcendental felsefede bulunur. Şöyle ki süje, bilinç hem kendim hem de oje, bilinç olmayan, kendim olmayan olarak bir tasavvur ya da bir görüyü Anschauung dışlaştırır. Süje ve objeyi, beni ve ben olmayanı içine alan böyle bir görü estetik görüsüdür. Bu görünün ürünü de sanat yapıtıdır. Sanat yapıtı buna göre süre ve objeyi, beni ve ben olmayanı, bilinci ve bilinç olmayanı içine alır. O halde sanat yapıtı hem ben hem de ben olmayandır, hem bilinç hem de bilinç olmayandır, hem özgür hem de zorunludur. Sanat yapıtı bütün bu karşıtların ortadan kalktığı bir uyumdur, harmoni. Böyle uyumlu bir varlığı, sanat yapıtını ancak bir deha meydana getirebilir. Bu uyum, bu harmoni, aynı zamanda dışlaşmış bir ifadedir. Hareketsizliğin ve büyüklüğün bir ifadesidir. Bu ifade güzelliktir. Bu anlamda güzellik, karşıtlığın ortadan kalktığı bir uyumu gösterir. Bütün bu süreç, bu eylem ve güzellik, sanat felsefesinin konusunu oluşturur. Bu estetik süreç, sübjektif ve objektif eylemlerin bir birliğini gösterir. Bundan ötürü en yüksek bilgi, felsefe, sanat felsefesidir. Felsefenin doruk noktasında da süje-obje, bilinç-bilinç olmayan karşıtlığının ortadan kalktığı güzellik bulunur. Bakınız diye Philosophie der Kunst. C. Hegel'in güzellik anlayışı. Kant'a dayalı olarak gelişen idealist estetik tepe noktasına Hegel 1770-1831 estetiğinde ulaşır. Daha ileri gidip Platon'dan kalkan güzellik felsefesinin çağlar geçerek Hegel'de doruğa eriştiğini söyleyebiliriz. Hegel estetiğinde tıpkı Hegel felsefesinde olduğu gibi Hegel'e kadar gelen bütün estetikler düğümlenir ve Hegel'den sonra gelen estetikler de bu düğümün bir açılışıdır. Hegel estetiği ve güzellik felsefesi doğal olarak onun felsefesinden kaynaklanır. Bunun için ilkin kısaca bir iki çizgi ile Hegel felsefesine değinmek istiyoruz. Hegel felsefesinin çıkış noktası mutlak kavramı ya da tin, geist kavramıdır. Mutlak kavram ide ya da tin dinamik bir varlıktır ve bu dinamizm bir diyalektik süreç içinde somutlaşır. Felsefenin konusu idenin, kavramın, tinin bu gelişmesini incelemektir. Kavram, ide, tin kendi başına gerçeklikten yoksun bir olanaklar varlığıdır. Tin kendi bilincine ulaşabilmek için gerçeklik kazanmak ister ve bunun için kendi dışına çıkar, kendini dışlaştırır. Kendi kendine bir tesis olan kavram, ide, tin kendi dışına çıkmakla kendi özüne karşıt, kendine yabancı bir varlık olur, doğa varlığı. İdenin, tinin özüne yabancı olan bu varlık idenin diyalektik gelişmesinde antitesis adımını oluşturur. Doğayı inceleyen felsefede doğa felsefesi adını alır. Doğada kendini gerçekleştirirken kendi özüne yabancı, kendine karşıt bir varlık olan ide, tin, gelişmesinin üçüncü basamağında kendine geri döner ama bu kez gerçeklik kazanmış olarak. Bu basamakta tinin diyalektik gelişmesinin sintesis basamağını oluşturur. İdenin, tinin bu kendi özüne dönüşü üç aşama içinde olur. 1. Subjektif tin. Bu bireysel tin olup bunu antropoloji, fenomenoloji ve psikoloji inceler. 2. Objektif tin. Bu özgür istemin irade objektifleşmesini gösterir. A. Özgür istemin objektif gerçeklik olarak ürünü hukuktur. B. Kendi üzerine katlanıp düşünen istem moralite ahlak olarak ortaya çıkar. Burada istem vicdan olarak kendini belirler. C. Ahlaklılık. Burada süje, ahlaksal olan şey ile aile, burjuva toplumu ve devlet ile bir olma bilincine varır. Devlette objektif ahlak en yetkin biçimde gerçekleşir. Devlet mutlak ahlaklılığı, mutlak doğruluğu, hakikat ve mutlak özgürlüğü Hegel'in deyimiyle devlet yeryüzünde tanrısallığı ifade eder. 3. Mutlak tin. Subjektif ve objektif tinlerin bir sentezi olup onda tin kendi kendinin tam bilincine varır. Bu da yine üç aşamada olur. 1. Tinin kendi özünü özgürce seyretmesiyle sanat doğar. 2. Tinin kendi özünü simgelerle kavramasıyla din doğar. 3. Tinin kendi özünü kavramsal düşünsel olarak kavramasıyla felsefe doğar. Felsefe, tinin en üstün gelişme basamağıdır. Bütün bu tin sistemini araştıran felsefede tin felsefesi adını alır. Bakınız, İtunalı Marksist estetik. Görüldüğü gibi sanat, mutlak tinin kendine dönüşü içinde ilk basamağını oluşturur. Sanatı ve sanat ile ilgili fenomenleri, bu arada güzelliği inceleyecek bir felsefe olan estetiğin konusu mutlak tindir. Kendini özgürce seyrederek kavrayan tindir. Böyle bir estetik de tinsel bir felsefe olacaktır. Böyle bir estetiği Hegel, estetik dersleri, Wohlleben über die Ästhetik adlı yapıtında temellendirir. Bu yapıtın ana düşüncesi ve çıkış noktası, estetik, sanat güzelliğinin bilimidir düşüncesidir. Doğa güzelliği bu tanımın ve bu belirlemenin dışında kalır çünkü yalnız sanat güzelliği tinden doğmuştur ve bu bakımdan da sanat güzelliği doğa güzelliğinden üstündür. Tin ürünleri doğa ürünlerinden üstün olduğuna göre bir tin ürünü olan sanat güzelliği de doğa güzelliğinden üstün olacaktır. Hegel'e göre estetiğin konusu sanat güzelliği olarak belirlenince buradan bir güçlük doğar. Sanat güzelliği ya da güzel sanat bilimsel bir araştırmaya değer mi? Çünkü Hegel'e göre sanat en ilkellerin ürünlerinden en yüce tapınaklara kadar uzanır ve yaşamın dışında kalır. Sonra sanat ve güzellik görünüşle ilgilidir ve bu görünüşte ciddiliğe karşı olan bir aldanma olmasın. Hegel'e göre güzellik ve sanat bir aldanma ve bir aldatma değil, yalnızca bir görünüştür. Yine Hegel'e göre sanat güzelliği duyusallığa ve hayal gücüne dayanır. Bilimin konusu ise soyut, düşünsel objelerdir. Nasıl olur da sanat güzelliği gibi hiçbir düşünsel yanı olmayan bir obje alanı bilimsel bir araştırmanın konusu olabilir? Hegel bu her iki eleştiriyi temelden çürütmek ister. Sanat güzelliği bir görünüştür ama bu bir özün, essentia, bir tözün, substans, görüşüdür. Bu görünüş, yaşam ve dünyanın keyfilik ve rastlantıların tinselleştirilmesiyle bir realite kazanması anlamına gelir. Bunun için felsefenin, estetiğin incelediği sanat güzelliği bir aldatma değil, tinsel bir gerçekliktir. Tinin duyularda kendini dışlaştırmasıdır. Sanat ve sanat güzelliği bir bilimsel araştırmaya değdiği gibi böyle tinsel bir gerçekliğin bilimsel olarak incelenmesi aslında gereklidir. İşte Hegel'in Morlesungen über die Ästhetik adlı yapıtı böyle bir bilimsel araştırmayı görev olarak üzerine alır. Bu görevi yerine getirirken Hegel yapıtının 1. cildinin 1. bölümünde sanat güzelliğini ve ideali araştırır. 2. bölümünde bu idealin sanat güzelliğinin özel biçimleri içindeki gelişmesini ele alır. Şimdi güzelliğin belirlenmesi bakımından Hegel bunları nasıl yapıyor? Kısaca buna değinmek istiyoruz. Hegel yapıtının ilk bölümünde güzel kavramını belirlemek ister dedik. Güzel nedir? Güzel Hegel'e göre idedir. İde ise kavramın içine aldığı öğelerle objektiflik ve gerçeklik elde eder. Örneğin insan kavramı duyusal, akılsal, bedensel, ruhsal öğeleriyle bir totalite olarak objektif ve geneldir. İşte bu totalite bütünlük idedir. İde böyle bir bütündür. Bu bütünlüklerin sürekli bir uyumudur. Böylece ide doğruluk ve tüm doğruluktur, hakikat. Bütün var olanlar idenin varlığı olmaları bakımından doğrudurlar. Çünkü yalnız ide gerçektir. Bir nesnenin ya da bir görünüşün doğru, hakikat olması, onun içsel ya da dışsal olarak varlığa sahip olması, genellikle gerçeklik olmasıyla değil de bu gerçekliğin kavrama uymasıyla olur. Ancak bundan sonra varlık doğruluğa ve gerçekliğe sahip olabilir. Yine Hegel'e göre bu hakikat söz gelişi bir varlığın benim tasavvurlarıma uyması gibi sübjektif bir anlamda anlaşılmamalı. Tersine benim ya da dışsal bir objenin, bir eylemin, bir olay ve durumun kendi gerçekliği içinde kavramı, kendisinin gerçekleştirmesi gibi objektif bir anlamda anlaşılmalı. Kavram ile gerçeklik arasında böyle bir özdeşlik olursa herhangi bir şey genelliktir. Eğer böyle bir özdeşlik olmazsa o zaman o var olan yalnız bir görünüş olur. Onda kavramın bütünlüğü yerine onun yalnız bir parçası objektifleşir. Şimdi sorabiliriz, güzellik nedir? Buna Hegel hiç duraksamadan güzellik idedir diye karşılık verir. Bundan çıkan sonuç da şu olacaktır. Eğer güzellik idedir diyorsak, o zaman güzellik ve hakikat bir ve aynı şey olacaktır. Güzel, kendiliğinden doğru olacaktır ama doğrulukla aynı şey olan güzelliğe daha yakından bakınca, Hegel'e göre onun doğruluktan ayrıldığı da görülür. Şöyle ki, ide, ide olarak kendi başına ve genel prensip açısından düşünülürse, ide doğrudur, hakikat. Duyusal ve dışsal varlığı değil de bu duyusal ve dışsal varlıkta genel ide düşünülürse ama ide dışsal olarak da gerçekleştirilmelidir. Doğal ve tinsel objektiflik olarak bir varlık elde etmelidir. İmdi doğru böyle dışsal bir varlıkta bilince doğrudan doğruya verilmekle ve kavramın dışsal görünüşü ile doğrudan doğruya bir birlik içinde bulunmakla ide artık yalnız doğru değil aynı zamanda güzeldir. Hegel, Morlesungen über die Ästhetik 1-3. Buradan Hegel, bütün idealist güzellik teorileri için geçerli olan bir tümel güzellik tanımına ulaşır. Güzel, idenin duyusal görünüşüdür. Güzellik bu tanıma göre ide ile görünüşün bir birliğini, bir uyumunu gösterir. Bundan ötürü kendi başına doğruluğu kavramaya alışmış ve bunda yetkin olan zihin güzelliği kavrayamaz. Çünkü güzelliğin sahip olduğu birliği kavrayacağı yerde onu parçalayabilir. Buna göre de zihin daima sonluda, tek yanlıda ve doğru olmayanda kalır. Güzel ise kendi içinde sonsuz ve özgürdür. Bu güzel, güzel idesinin gerçekliği sanatın ideali olarak kendini gösterir. Ancak bu güzellik idesi de bir totaliteyi, bütünlüğü gösterir. Bu bütünlüğün gerçekleşmesi sanatın özel biçimlerini oluşturur. Hegel bu özel sanat biçimlerini üçe ayırır. 1. Sembolik sanat biçimi. Burada ide, kendine özgü olan ifadeyi henüz arama içindedir. Çünkü henüz kendi içinde soyut ve belirsizdir. Bunun için de kendine özgü görünüşten yoksun olup, burada doğa, madde, ideye egemendir. Sembolik biçim, en iyi mimarlıkta kendini gösterir. 2. Klasik sanat biçimi. Bu sanat biçiminde ide, kavramca soyutluktan, belirsizlikten kurtulur. Tin burada kendini özgür bir süje olarak kavrar. Burada ide ile görünüş arasında tam bir uyum meydana gelir. Heykel sanatında bu en iyi biçimde görünür. 3. Romantik sanat biçimi. İde burada kendini mutlak tin olarak kavrar ve bundan ötürü de dış dünyada, maddede, duyusal olanda kendine uygun bir görünüş ve ifade bulamaz. Tin, ide, maddeye egemen olur. İde ve görünüş arasında klasik sanatta bulduğumuz uyum tümüyle bozulur. Bu da resim ve müzikte en iyi görünür. Edebiyat ise bu üç biçimi de varlığında birleştirir ve bundan ötürü en üstün sanat olur. Bu sınıflamadan anlaşılacağı gibi güzel idesi, gerçi bu üç sanat biçiminde de gerçekleşir ama güzel idesi asıl gerçekliğini ide ile görünüş arasındaki uyumun yetkinleştiği klasik sanat biçiminde elde eder. Buradan da Hegel'e göre en yetkin güzelliğin klasik güzellik olduğunu söyleyebiliriz. Hegel aynı eser 2, 1, 2, 3. D. Theodor Vischer'in güzellik anlayışı. Genellikle hocası Hegel'den hareket eden Theodor Vischer 1807-1887 estetiği güzelin bilimi diye tanımlarken estetiği daha çok sanat felsefesi anlamıyla anlayan Hegel'den ayrılmış olur. Yukarıda işaret etmiş olduğumuz gibi Hegel tinden doğmadığı için doğa güzelliğini estetiğin dışında bırakıyor ve tinden doğan sanat güzelliğini estetiğin ana konusu olarak alıyordu. Oysa Vischer'in güzellik tanımı doğa güzelliğini de içerir. Vischer estetiği güzelin bilimi olarak anlar dedik. O halde burada ilk sorulacak soru kendiliğinden ortaya çıkar. Güzel nedir? Bu soruya Vischer Hegel yönünde karşılık bulmak ister. Güzel bir tin etkinliğinin ürünüdür. Bu tin etkinliği üç biçim içinde dışlaşır. Bunlar din, sanat ve felsefedir. Değer yönünden bu üç dışlaşma biçimi arasında hiçbir ayrılık yoktur. Üçü de eşdeğer olup bunlardan her birinin temelinde bir doğruluk, hakikat bulunur. Dinin temelinde bulunan doğruluk, duyu üstü duyum, sanatta güzel algısı, felsefede de mantıksal düşünme. Bu tanıma göre bu üç biçim içinde ve bu arada sanatta dışlaşan şey tindir, idedir. Güzel idenin görünüşe çıkmasıdır. Bakınız Theodor Vischer, Aesthetik oder Wissenschaft vom Schönen, Leipzig und Stuttgart 1846-57.